Ayrım 35.
Babanız karşı çıkmıyor muydu? Çok karşıydı, minibüste çalışmama kızıyordu. Ona rağmen yine gidiyordum. Okulda okumamamın en büyük nedeni de minibüslerdir. Ortaokula kayıt oldum ama okumadım. Yaş itibariyle belli yaşa kadar şoförlük yapamadınız. O arada neler yaptınız? Muavinlik yaptım amcamın arabasında. Sonra babam araba aldı. Madem bu kadar seviyorsun arabayı diyerek babam 1972'de araba aldı. 1973'te de ben çalışmaya başladım. O arada babam kamyonlar almıştı. Boğaziçi Köprüsü'nde iki kamyonumuz çalışıyordu. Ben köprüye çok toprak çektim. Ehliyetim yoktu ama kamyon sürüyordum. O zaman yaşım 15'ti. Ama çok iyi araba sürerdim. Boğaziçi Köprüsü'nde çok emeğim vardır. Sabah 5'ten gece 11'e kadar çalışırdım. Bana herkes bakardı. Bu çocuk bu kamyonu nasıl sürüyor derdi. Sonra kepçenin altına girmek her şoförün harcı değildi. Kepçe toprağı kaldıracak, siz altına gireceksiniz. Ben girerdim. Kamyon şoförlüğünden sonra minibüse geçtim. 2 yıl minibüste şoförlük yaptım, ehliyetsiz. Kadıköy Pendik hattında, sonra Fikirtepe'de. Siz sadece mesleki çalışmalar içinde değilsiniz. Yıllar sonra memleketinize geldiniz ve yatırımlar yapmaya başladınız. Dolmuştan kazandığınızı Maçka'ya yatırdınız. Memlekete yatırım yapmak nereden aklınıza geldi? 1989 yılında babam rahmetli olunca buraya geldim. Buraya defnettim. Her bayram babamın mezarına gelirim. 1989'dan beri İstanbul'da bayram geçirmedim. Bu sebeple Maçka'yla biraz daha ilgilenmeye başladım. Babam da memleketten ayrılmayın, baba toprağıdır derdi. Gelip giderken belediye başkanının çalışmalarını gördüm. Köyümüz Mataracı'da cami yapıyorduk. Bu sebeple belediye başkanı Maçka'da bir hastane yoktur, bir hastane yapalım dedi. Hemen arsası onaylandı. Biz de 120 yataklı lüks bir hastane yaptık. O hastaneyi yaptıktan sonra başkan yüksek okul yapacağız dedi. Ben çok yüksek meblağla yüksek okula da yardım ettim. Okul da bitti. Şu anda 200'ü aşkın talebe okuyor. Mataracı'ya 2 tane cami yaptırdım. Camiler çok lüks oldu. Otele gösterdiğimiz özeni camilere de gösterdik. Bu otelin arsası amcamındı. Amcam bir gün dedi ki, Maçka'da bir otel olsa ne güzel olur. Sümele Manastırı'ndan dolayı her yıl 250 bin turist geliyor. Ama oteli olmadığı için günlük gezi oluyor. Onların burada tutulması lazım geldiğini söyledi. Bu oteli yapmak için aileyi topladım. Böyle iştiraklerimiz olur. 5 çocuğumu topladım. O zaman çocuklarım bu kadar parayı buraya yatırmayalım dediler. Bu kadar para dediğiniz nedir? 15 milyon dolar harcadım. Erkekler, baba madem istiyorsun yapalım dediler. Hanım karşı çıktı. Bunun ticari yönü var mı? Bunun ticari olup olmayacağını hiç düşünmedik. Şöyle düşündük, memleketimize yardımımız olsun. Buradan para kazanmasak da bir hizmetimiz olsun. Bunun için kredi teşvik aldınız mı? Hayır, ben hayatımda devletin bir bankasından 1 kuruş kredi almadım. Almam ve devletle de iş yapmam. Kimse bana diyemez ki sen devleti kullandın, ihale aldın. Bir Allah'ın kulu benim devletten 1 kuruş aldığımı ispat etsin, bütün malımı mülkümü devlete bağışlarım. Otelin ticari yönünü düşünmedik diyorsunuz ama Sümele Manastırı sebebiyle burası dolacak. Otelimiz sebebiyle Maçka çok büyük şekilde kalkınacak. Zaten kalkınmış, kaldırımları bile yapmışsınız. Başka neler yapacaksınız? Evet, kaldırımları da ben yaptım. Gerçekten severek yaptım. Niye yaptım biliyor musunuz? Eskiden buradan herkes gurbete gidiyordu. Ama şimdi burada bir iş sahası var. Şu anda otelde 100 kişi çalışıyor. Ama buraya gelen turistler esnaftan alışveriş yapacaklar. Akşamları Of'tan, Rize'den, Trabzon'dan insanlar gelip otelin restoranını kullanıyorlar. Bu kalitede bir otel Türkiye'de yok. Ben teknolojinin ve malzemenin en ilerisini kullandım. Hiçbir otelin dış cephesinde 250 dolarlık granit yoktur. İş adamları hesap adamıdır. Bu kadar parayla İstanbul'a veya Antalya'ya yatırım yapsaydınız, daha fazla dönüşüm sağlardınız. Ama memleketimin kalkınmasıyla dünyalar benim oluyor. Burada normal bir otel yapılırsa iş yapmaz. Bu bir politik yatırım mı? Hayır, ben politik yatırım yapmıyorum. Çünkü ben Trabzon'dan ne aday olurum ne de Trabzon'dan bir beklentim var. Ben sadece Trabzon'a para veririm. Şimdi de karşı dağa teleferik kuracağım. Tepede bir restorana kuracağım. Otelin müşterisi gidip orada oturacak. Hemen hemen 2 kilometrelik bir teleferik olacak. Karadeniz'in ilk teleferiğini yapacağım. Çıraklık eğitiminin büyüklüğü nedir? Burada 1600 talebe okuyacak. Bütün talebenin masrafını konfederasyon çekecek. Bugünkü hesaplara göre 1,5 milyon dolarlık bir yatırım. Bana göre 2 milyon dolara çıkar. Süt ürünleri tesisini almaktaki maksadınız neydi? Burada bir fabrika vardı. Kooperatifin fabrikasıydı. İyi çalıştıramıyorlardı. Orayı aldık. Köylü pek süt vermiyordu. Parasını hemen alamıyormuş. Yağ yapıp kendi satıyormuş. Biz köylüye parasını peşin verdik. Eskiden 1 ton süt alamıyorlardı. Şimdi 35 ton süt alıyoruz günde. Hedefimiz o fabrikanın yanında büyük bir fabrika kurup Türkiye'nin her tarafına ünlü Trabzon yağı göndermek. Orayı alır almaz personeli çağırdım. Yağı nasıl yapıyorsunuz? Tereyağı tavada eriyince beyaz bir tortu kalıyorsa o yağ iyi değildir. Bundan sonra %100 kaliteli yağ istiyorum dedim. Maliyeti hiç önemli değil. Oradan para kazanıyor musunuz? Şu anda kazanmıyorum ama ileride kazanacağım. Ben tüccarım. Maçka'ya başka bir yatırımınız olacak mı? Konfeksiyon düşünüyorum. 300-400 kişilik istihdam sağlayacak bir konfeksiyon tesisi olacak. Hemen hemen bütün Maçka'ya istihdam sağlayacağımızı düşünüyorum. Ama enteresandır. Biz oteli kurmadan önce Maçka'da kiralar 10-20 milyon liraydı. Şimdi ben bina yaptırdım. Adamlar benden 60 milyon kira istiyorlar. Hayat standardı değişti Maçka'da. Maçka'da kıymetli oldu. Trabzon'da herkes Maçka'yı konuşuyor. Türkiye'nin hiç 5 yıldızlı oteli olan ilçesi var mı? Akdeniz'i saymazsak hangi vilayette böyle otel var? 5 yıldızlı oteli olan ilçe gelişmiş bir ilçedir. Bütün bu gelirin kaynakları nelerdir? Benim minibüslerim var. İşlerlerim var. Mesela çok büyük kapsamda çalışan döviz büfem var. Düğün salonum var. Kirada iş yerlerim var. Ortak olduğum firmalar ve kirada evlerim var. Doğduğunuz yere bunca yatırım yaptınız. Doyduğunuz yere neler yapacaksınız? Doyduğum yere de yapıyorum. Maltepe'deki huzur evine lüks bir revir yaptım. İktisadi işletme olarak da bu otelin büyüğünü 800 yataklı olarak İstanbul'a yapacağım. Bir arsa üzerinde anlaştık. Önümüzdeki yıl inşaata başlayacağız. Çocuklarımın da bütün isteği ikinci oteli İstanbul'a yapmak. Yoksa bu oteller zincir mi olacak? Allah izin verirse bunu genişleteceğim. Benim büyük kızım işletme mezunu. Şu anda şirketlerimin başında o var. Yine büyük oğlum da işlerimin başında. Çocukların kendi istekleri de önemli. Şu anda ilk düşüncemiz İstanbul'da büyük otel yapmak. Ben 2 yıl önce bütün yetkileri onlara verdim. Başarınızın bir sırrı var mı? Başarının en büyük sırrı cesarettir. Ticarette hiç korkmamaktır. Hırslıyımdır. Vefalı, mütevazi, siyaset ve görev. Rahmetli Hulusi Çetinoğlu artık unutulmaya başlandı. Kamuoyu Hulusi Çetinoğlu'nu MES başkanlığından hatırlayacaktır. Tabii Borusan Holding'indeki başarılı yöneticiliğini de buna eklemek gerekiyor. İş dünyasının sevilen bir üyesiydi. Zor şartlarda okuyan ve mazbut bir yaşantısı olan Çetinoğlu'nun diğer bir özelliği de metanetiydi. O tarihlerde Ferruh Bozbeyli meclis başkanıdır ve Çetinoğlu ile yakın dostluğu vardır. Bir bayram tatili öncesidir. Ferruh Bozbeyli ve bir iki yakın aile dostu hep beraber tatile gideceklerdir. Dostları Çetinoğlu'nu almaya gelirler. Eşi kapıya çıkar ve Hulusi Bey'i bakanlığa çağırdılar der. O anda herkesin yüreği sızlar. Kötü bir şey sezmişlerdir. Ayaküstü konuşurken Hulusi Bey gelir ve kötü haberi verir. Görevden aldılar. Bayram sonrası beklenmeden arefe günü görevden alınmıştır. Hem de gerekçe gösterilmeden. Herkeste bir şaşkınlık ama o istifini bozmaz. Hatta tatili de ertelemez. Tatilde en rahat olan da yine odur. Onun metaneti yapılanı haklı kılmaz. Ama Türkiye için bu bir gerçek. Siyasinin verdiği karar her zaman siyasidir. İnsanlar ise sadece bir manivela. Özal'ın kalemi. Rahmetli Turgut Özal'ın her vesileyle gündeme gelmesi sıklaştı. Ayrılıklar hasreti ziyadileştiriyor. Kıymetler kaybedilince fark ediliyor. Ona ait bir kalem bile zamanla büyük bir değer ifade ediyor. Siemens'in Türkiye Başkanı Arnold Hornfeld ile Erdem Şirketler Grubu Başkanı Zeynel Abidin Erdem'in tanışmaları Turgut Özal'ın yurt dışı gezilerine rastlıyor. Bu ikili geçen haftada büyük bir işbirliğine imza attılar. Bundan böyle Siemens cep telefonlarının genel dağıtımını Erdem grubunun pazarlama şirketi Genpa yapacak. İşin ilginç tarafı yeni modelin tanıtımı dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı. Bu da Almanya'nın ve Siemens'in Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Önümüzdeki yıl Siemens'in Türkiye'de yeni atılımlara girmesi bizi şaşırtmayacak. Gelelim Özal'ın kalemine. Hornfeld, Zeynel Abidin Erdem'de Turgut Özal'ın hediye ettiği bir kalem olduğunu biliyordu. Bu anlamlı işbirliğinin imzasını da bu kalemle atılmasını istiyor. Erdem de memnuniyetle imza için kalemi uzatıyor. Turgut Özal'la ilgili etkinliklerde sık sık ismini duyduğumuz Erdem bu kalemi daima yanında taşıyor ve çok önemli yazışma ve imzalarda kullanıyordu. Yine öyle oldu. İmzayı attıktan sonra da başkalarının gözü kalmasın diye hemen cebine koymasında biraz da bu hatıranın yüceliği olduğu belli. Pek çoğumuzun göz ardı edeceği bir hareketin Türkçeyi de çok iyi konuşan bir yabancıdan gelmesi düşündürücü. Kitabın sonu 7 Eylül 2004 sayfa 359.